Ayrım 3. Menzil. Bir tarikatın iki yüzü. Saygı Öztürk. Sayfa 34. Şeyhin Ankara günleri hep dolu geçiyor. Geleni gideni eksik olmuyordu. Şeyh Muhammed Raşit Erol'a Ankara Çankaya'da kar yağdı sokakta ev tutulmuştu. Oğlu Feyzettin Erol ise Abdullah Cevdet sokakta bir eve taşınmıştı. Zorunlu ikamete tabi tutulmasına rağmen imza atmak için artık karakola gitmiyordu. Zorunlu ikameti tamamladıktan sonra köyü menzile gitti. Feyzettin Erol ise Ankara'da önemli bir çevre edinmişti. Artık köye dönmeyi düşünmüyordu. Babası zorunlu ikamete tabi tutulup menzilden götürülmüştü ama menzilde durum pek de değişmemişti. Aslında Muhammed Raşit Erol, Gökçeada'da bulunduğu dönemde de onu ziyarete gelenler oluyordu. Başta oğlu gibi onlar da Erol'u evden çıkmasına izin verilmediği için göremiyorlardı. Ancak Erol'un camiye gitmesine izin verilmesinden sonra gelen ziyaretçiler onu cami önünde karşılıyor, kimisi elini öpüyordu, kimisi eteğini. Gökçeada küçük yer, gemiyle gelen bir yabancı iskeleye indiğinde hemen dikkat çekiyordu. Adadaki güvenlik görevlileri Muhammed Raşit Erol'a bir suikast yapılacağı endişesi de taşıyordu. O yüzden gemiden inen yabancılar limanda sorgulanıyor, kime geldin, niçin geldin, ne zaman gideceksin, nerede kalacaksın diye soruluyor, şüpheli buldukları kişileri geldikleri gibi vapurla gönderiyorlardı. Seyda Feyzettin Erol yoğurt yemediğini görünce yine yoğurt bizimdir, organiktir. Bizim kendi koyunlarımız, ineklerimiz var. Bunu da biz burada yapıyoruz, böylesini bulamazsınız dedi. Büyük bir kasede olduğu için yoğurdun bozulmasını istemediğim için yemiyordum. Ama o an aklıma menzile gidip de oradan yoğurt alan bir kişinin bunu şifalı diye evine götürdüğü, kızının ben bu yoğurttan şüphelendim deyip çöpe döktüğü geldi aklıma. O doğal yoğurdu sonunda yemeden de edemedim. Evimizde aynı anda 10 tane bakan olurdu. Şeyh Muhammed Raşit Erol'un vefatından sonra menzilde farklı gelişmeler de yaşanıyordu. Eskiden ne vakfı, ne derneği, ne okulu varken Abdülbaki Erol döneminde hastaneden okula, çeşit çeşit vakıflara, radyolara, televizyonlara, dergilere, gazetelere sahip oldular. Bu durumu Feyzettin Erol'a sordum. Teyp açıktı. Ses kaydından şunları dinledim. Rahmetli babam hakikaten çok büyük ahlakı olan bir insandı. İlim sahibiydi. Tabii maneviyat ayrı bir şeydir. Bizim söylememiz mümkün değil. İnsanlar fayda görüyordu. Babam fazla konuşmazdı. Bizim gibi kalkıp da röportaj verecek durumu yoktu. Yani sükûttu. Bir tövbe veriyordu, başka da bir şey söylediği yoktu. Bu tasavvufi bir meseledir, biraz geniş bir şey. Babamın özelliklerini anlatmak saatlerce sürer. İnsanlar babamdan çok fayda görüyordu, bu itikat meselesi. Bir de babam şeriata, sünnete, Allah'a çok bağlıydı. Babam hayatta milletin cebine, parasına gözünü dikmemiş, hiçbir zaman başkasının parasında gözü olmamıştır. Ne vakfımız, ne dergimiz, ne radyomuz, ne televizyonumuz, ne de okulumuz vardı. Bazen 10 tane bakanın evimize geldiği günler de oldu. Hiçbir zaman devlette şunu bu işe al, şu kişiyi işe al, bunu buraya koy demedik. Kesinlikle babamın döneminde de şimdi ben de devletin hiçbir şeyine müdahil olmamışızdır. Bugünkü menzil diyeceksin, o ayrı bir şey. Onu sana sonra izah ederim. Teyp kapandıktan sonra yani. Kim gelseydi, hangi parti, hangi devlet erkanı gelseydi babam için hiç fark etmezdi. Sarhoş mu geliyor, alim mi geliyor, deli mi geliyor, hepsi aynıydı onun için. Hiçbirisine, kimseye ayrım yapmazdı. Biz daima devletle iç içeydik, askerlerle iç içeydik. Bize o kadar eziyet yaptılar. Buna rağmen hiçbir zaman devletimizden şikayetçi olmadık. Haşa, devlete de karşı çıkmadık. Hatta yine bir gün babam için askerler gelmişti. Babam gelenlere çok kızdı. Yahu bu kadar asker geleceğinize bir bekçi gönderseydiniz yine gelecektim. Ne gerek vardı bu kadar masrafa, bu kadar benzine dedi. Söylene söylene gitti. Oğlu istemiyordu ama şeyh oğlunun Ankara'da kalmasını istedi. Feyzettin Erol babası Ankara'da zorunlu ikamete tabi tutulduğu için onu yalnız bırakmıyordu. Babasının zorunlu ikameti yavaş yavaş gevşiyor, memleketine dönmesinin de yolu açılıyordu. Menzile dönebilir dediklerinde Şeyh Muhammed Raşit Erol oğlu Feyzettin'i karşısına aldı ve aralarında şu konuşma geçti. Sen Ankara'da kal, ben menzile gideyim. Baba, ben Ankara'yı sevmiyorum, ben de döneyim köyümüze. Yok, Ankara'da kal. Feyzettin Erol'un Ankara'da kalacağı belliydi artık. Ankara Hoşdere Caddesi'nde kiraladığı evde kalıyordu. Menzile dönen babasının her an kendisini çağıracağını düşünüyordu. Bunun için fırsat çıktı, ev sahibi kapısını çaldı. Feyzettin hocam, oğlumu evlendireceğim. O yüzden evi en kısa zamanda boşaltmanızı rica ediyorum dedi. Bu sözleri duyunca sevindi Feyzettin Erol. Köye dönmek, babasına bunu bildirmek için hiç vakit kaybetmek istemiyordu. Çünkü menzile dönmek için bu bir fırsattı. Hemen o gün babasını telefonla aradı. Baba, ben köyümüze döneyim, ev sahibi çıkmamı istedi. Ne yapayım, yoksa ev mi satın alayım dedi. Babasının dön demesini bekledi. Ancak şey, ev sahibi seni çıkartıyorsa git başka ev tut. Ya da kendine bir ev satın al oğlum. Sen köye gelmeyeceksin deyince Erol babasını ikna etmek için şunları söyledi. Baba, ben Ankara'yı sevmiyorum. Benim esas sevdiğim şehir Urfa. Orada askerlik yaparken kendime arazi de aldım. Menziyle gelmemi istemiyorsan o zaman ben Urfa'ya gideyim. Ancak şeyh Ankara'da kalmasında ısrar edince oğlu daha fazla direnmedi. Ankara Abdullah Cevdet Sokak'ta satılık bir ev buldu, pazarlık yaptı, evi almak için babasına sordu. Babası, al oğlum, güle güle otur dedi. Feyzettin Erol artık Ankara Çankayalı olmuştu. O günleri bu kitap için şöyle değerlendirdi. Şimdi dua ediyoruz ki bizi babam iyi ki köye götürmemiş diye. Bugün babamın beni götürmemekle ne kadar isabetli davrandığını daha iyi anlıyorum. Kitapta Allah'ın bir dostu bir kelam söylediği zaman 20 sene de olsa 40 sene de olsa Allah tecelli ettirir diyor. Ankara'da kaldık. Tabii alışmışım ders vermeye, talebelerim de vardı. Benim hayatım ilimle geçmiş. Belki 10 medresede okumuşum, dışarıda kalmışım. Van'da okumuşum, Bitlis'te, Siirt'te okumuşum. Ankara Çankaya'da canım sıkılıyor. Yemek hala önümdeydi. Tam buğdaydan yapılmış 3 küçük ekmek masadaydı. Feyzettin Erol, bu bizim kendi unumuzdan yapılmış, kendi fırınımızda pişirilmiş ekmek. Tam organiktir, yumurta da bizim. Tam köy yumurtası. Tavuklarımız var, bak kavurma da bizim, yoğurt da. Bu ekmek bayatlamaz. Giderken sana vereyim. Yiyeceğin zaman ısıt, tıpkı fırından çıkmış gibi taze olur dedi. Oruçlu bir kişinin karşısında yemek yemem uygun olmuyordu ama Seyda sürekli olarak beni yemeye teşvik ediyordu. Kavurmalı yumurta da gerçekten lezzetli görünüyordu. Ekmek banarak bu kez kavurmalı yumurtaya daldım. Şeyhi bayram günü zehirli iğneyle öldürmek istediler. 1991 yılıydı, o gün bayram günüydü. Menzil Camii dolup taşmıştı. Türkiye'nin her tarafından insanlar şeyhle bayramlaşabilmek için gelmişti. Şeyhin elini öpmeye kalkışanlardan birisinin niyeti farklıydı. Şeyh Muhammed Raşit Erol'u iğneyle zehirleme girişimi yaşandı. Ayrıntılarını 1991 yılının belgeleriyle sonraki sayfalarda yazacağım. Bu olayı bir de Feyzettin Erol'dan dinleyelim. Ona göre olay şöyle yaşandı. Bayram günüydü. Cami çok kalabalıktı. Binlerce kişi caminin içinde, binlerce kişi de dışarıda namaz kılıyordu. Gelen ziyaretçilerden birisi şırıngayı bileğine doğru elinin içinde gizlemiş. Bayramlaşma sırasında babamın eline iğneyi batırmaya çalışmış. Ben de o sırada dışarıda misafirlere yemek veriyordum. Haber geldi, baktım babam bayılmış. Apar topar Adıyaman'ı hastaneye götürdük. Orada akşama kadar kaldık, sonra Ankara'ya gittik. Tarım ilacıyla zehirlemişler. Köyde eskiden kalan köylüler de vardı. Babamı zehirlemeye çalışan ve Denizli'den geldiğini öğrendiğimiz kişi onların evinde kalmış. Bomba da yapmış. Onu da caminin altına koyacakmış. namaz kılarken pişmanlık duymuş. Onun adamı caminin altında bombaları sakladığı yerden alıp nehre atmış. Yoksa millet namazdayken patlatacakmış. Bu adamı babama karşı doldurmuşlar. İğne vurmaya kalkışınca yakaladılar. Babamın yanında korumaları da vardı. Babam kimse bir fiske vurmasın bu adama, devlete teslim edin dedi. Yoksa orada linç edilirdi. Babam bir tokat vurulmasına bile izin vermedi. Bize bu adamın mecnun, aklı yerinde olmayan birisi olduğu söylendi. Artık biz de peşine düşmedik, babam da affetti. Ancak bu olayın Feyzettin Bey'in anlattığından daha vahim olduğunu ilerleyen sayfalarda iddianamesi, tutanağı, mahkeme kararı, yargı emniyet çekişmesi ve diğer belgeleriyle açıklayacağım. Meğer yargı emniyet jandarma cephesinde neler olmuş neler. İnsan böyle olayların yaşanacağına inanamıyor ama belgelere ulaşınca vay be diyorsunuz. Ankara'da sosyetik sofilerin ziyareti sırasında polis baskını. Şeyh Muhammed Raşit Erol zehirlendiği şüphesiyle Ankara'ya getirildiğinde aynı zamanda ayağından da rahatsızdı. Şeyh hastaneden taburcu edildikten sonra oğlunun Çankaya Abdullah Cevdet sokakta bulunan evine geçti. Burada dinlenecekti. Şeyh oğlu Feyzettin Erol'un aldığı evi çok beğenmişti. Feyzettin Erol o günleri şöyle anlattı. Babamın geldiğini öğrenenler sokakta bir aylık kalabalık oluşturuyordu. Hepsi de hemen hemen sosyetik sofilerdi. Kimisi abdest alıyor, kimisi abdest alana yardımcı oluyordu. O çevreden birisi gazeteyi aramış ve gazeteci Ünal İnanç'a bizim sokakta irtica hortladı, burada bir şeyler oluyor demiş. Ankaralı gazeteciler Ünal İnanç'a baba der. Görmüş geçirmiş, saygı duyulan bir isimdi. Polis muhabiriydi ama İnanç'ın el atmadığı konu neredeyse yoktu. Motosikletle dolaşır, motosikletin arkasında da genç muhabirlerden biri otururdu. Rahmetli olan gazeteci ağabeyimiz Ünal Baba gelen telefon ihbarı üzerine Abdullah Cevdet sokağa gelir. Oradaki manzarayı görünce Feyzettin Erol'un evinin olduğu kata çıkar, gerisini Erol'dan dinliyorum. Tak tak kapı çaldı, kapıyı ben açtım. Gelen Ünal İnanç adlı bir gazeteciydi. Beni görünce hocam hayırdır bu senin evin mi dedi. Evim olduğunu söyledim. Telefonlar geldi bize, kimdir nedir öğrenip haber yazacaktım. Babam Şeyh Muhammed Raşit Erol'u rahatsızlığı nedeniyle getirdiğimi anlattım. Eve buyur ettim. Yok ben girmeyeyim, korkarım, beni götürme deyince şaşırdım. Babama selam söylememi istedi. Buraya gelmişken babamı görmesi, elini öpmese de kapıdan bir selam vermesi için ısrar ettim. İçeriye zorla götürdüm. Babamı görüp çıktı. Babam artık rahatsızlandıkça Ankara'ya geliyor, her gelişinde de en az bir ay evimde kalıyordu. Muhammed Raşit Erol dizlerinden de rahatsızdı. Eklem ağrılarına Afyon'daki termal suyun faydalı olduğunu öğrendiler. En iyisinin bir kaplıca almak olduğuna karar verdiler. Bunun üzerine Afyon'da bir kaplıca aldılar. Feyzettin Erol başlangıçta kaplıcada babasının yanında bir iki ay kalıyordu. Sonra orada sürekli kalmaya başladı. Cemaatin bir kısmı artık Afyon'a dayanmıştı. Kaplıcanın da işleri iyiydi. Hele babasının bulunduğu dönemde sevenleri onu Afyon'da akın akın ziyarete geliyordu. Şeyh vefat ettiğinde ders aldığı hocayla birlikte altı halifesi vardı. Şeyh Muhammed Raşit Erol'un durumu giderek kötüleşiyordu. Afyon'da olduğu dönemde rahatsızlığı arttı, Ankara'ya getirildi. Oğlunun Abdullah Cevdet sokakta bulunan evinde vefat ettiğinde 1993 yılıydı. Şeyh Muhammed Raşit Erol vefat etmeden önce 6 kişiye halifelik vermişti. Halifelik bilgi, birikim ve liyakat bakımından yeterli bulunan kişilere verilen bir unvandı. Halifelerden birisi de şeyhin kardeşi Abdülbaki Erol'du. Bugün menzil şeyhi olan Abdülbaki Erol da rahatsızlandığında İstanbul Pendik Kurtköy'de yaptırdıkları Emsey Hastanesi'ne götürülüyordu. Şeyh için özel bir kat hazırlandığı ve son derece lüks bir biçimde donatıldığı da orada denetim yapan müfettişler ve görev yapan doktorlar tarafından anlatılıyor. hastaneye niçin Emsey adı verildiğini anlatanlar anlamının emret seydam olduğunu belirtiyorlar. Şeyhin son hastane ziyaretinde ortaya ilginç görüntüler çıktı. Şeyhin karşısında başında takke olan ve el pençe divan duran doktorlar vardı. Doktorlar şeyhe "Gavs, Gavs'ım" diyordu. Bu insanların dua talep ettikleri aziz ve kerim kişi anlamına geliyor. Hemen belirtelim, bu hastane ile Feyzettin Erol'un bir ilgisi yok. Şeyh Muhammed Raşit Erol'un halifelerinden birisi İstanbul'da Mele Yahya, Konya'da Mele Muhammed, Van'da Mele Ahmet, Ağrı'da Şıh Yusuf, diğeri ise şeyhin hocası Mele Abdülbaki idi. Mele Abdülbaki ile 2019 yılında Mayıs ayında görüştüğümde 105 yaşındaydı ve o gün oruç tutuyordu. Öğrencisi olan Feyzettin Erol onu yanından ayırmıyor, caminin hemen yakınında yaptırdığı evde otur diyordu. Hem babasının hem de kendisinin şıhlığını yapmış olan Abdülbaki Hoca'nın bir zamanlar öğrencisi olan Raşit Erol'un halifesi olmasına şaşırdığını gören Feyzettin Erol, "Evet, bu çok enteresan, önemli bir şey. Babam bunun talebesi. Gel zaman git zaman Abdülbaki Hocam babamın talebesi oluyor. Babamın yanında tövbe alıyor, babamın da halifesi oluyor. Bu çok önemli bir şey" diyor. Feyzettin Erol neden babasının yerine geçmedi? 105 yaşındaki halife Abdülbaki Hoca Sivrihisar'ın Buhara köyünde Feyzettin Erol'un yanında kalıyor. Erol hocasıyla şakalaşıyor. "İftara az kaldı" diyor. Menzil post yüzünden ikiye bölünmüş durumda. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde Semerkant cemaati, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Buhara köyünde ise Şeyh Muhammed Raşit Erol'un oğlu Seyda Feyzettin Erol var. Erol'a babasının yerine niçin geçmediğini soruyorum, şöyle diyor. "Aynı cemaatte herkesin gözü bende, her şeyin bir zamanı var. Herkesin bir manevi dersi var. Bitmeden gidip bir şeyhlik ağalık postuna oturmak değildir babamın postuna oturmak. Ayrıca şeyhlik babadan oğula geçmesin. İstersem geçerdim de. Bütün halkın gözü bendeydi. Kimse amcamı tanımıyordu. Gittim amcamın yanına. Ben de aynı bir nefer gibi tövbe ettim, teslim oldum. 2-3 sene sonra baktım ki babamın yolunda değiller. Vizyonu değişti. Değişince dedim ki, burada kalmam, bunlara destek olmam demektir. Artık benim menzilde yerim yok. Gittim babamın halifesine, amelimi orada devam ettirdim. O zaman Urfa'daydı, gene de oradadır." Şeyh Muhammed Raşit Erol'un vefatından sonra menzil ikiye bölünmüştü. Baba Erol, oğlu Feyzettin'in daha küçük olduğunu belirtip vefatından sonra kardeşi Abdülbaki Erol'un yerine geçmesini istemişti. Abdülbaki Erol döneminde menzil daha çok tanınır oldu. Hele Sağlık Bakanlığı'na Profesör Doktor Recep Akdağ'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Taner Yıldız'ın getirilmesinden sonra bürokrasinin de cemaate ilgisi arttı. Hem de öyle bir arttı ki birçok bürokrat ellerinde 99'luk tesbihle, başlarında takke ile menzilde dolaşıyordu. Feyzettin Erol amcasının ve çocuklarının izlediği yolu beğenmiyordu. Babası 1993'te Ankara'da vefat edince cenazesini menzile götürmüştü. "Bugün yaşadığımız, külliyemizin bulunduğu bu köye gelmiş olsaydım cenazeyi menzile değil buraya getirirdim. Niye götüreyim?" diyor. Aslında çok şey söylemek istiyor, sonra susuyor. "Canım sıkıldığı için Pursaklar'da külliye açtım." Namaz saati yaklaşıyordu. Feyzettin Hoca'nın oruçlu olduğunu da bildiğim için daha fazla yormak istemiyordum. Aramızdaki konuşma şöyle devam etti. "Babanız öldükten sonra Ankara'da kalmaya devam ettiniz. Sonra Pursaklar'da bir külliye açtınız." "Afyon'da, Ankara'da hep ilimsiz kaldığım için canım da sıkılıyordu. Bir cami olsun, biraz talebe yetiştireyim diyordum. O zaman Ankara'nın Pursaklar köyünde, şimdi ilçe, arazi aldım. Bunun için biz 40 kişi bir kooperatif kurduk. Orada 20 dönüm araziden her birimize 500 metrekare arsa düştü. Caminin yerini ayırdık, temelini attım. Babam geldi, ilk namazı orada ona kıldırdım. Bursaklarda biz böyle başladık. Abdullah Cevdet sokaktaki evim 100 metrekareydi. Gelen giden çok olduğu için bana küçük geliyordu. Hem de orada 5-6 ay çok eziyet çektim. 100-150 talebem de vardı. 28 Şubat döneminde Pursaklarda evim birkaç kez basıldı. Talebelerimin kaldığı yer basıldı. 12 Eylül 1980 darbesi döneminden çok daha kötüydü bu baskı. 12 Eylül'de görmediğimiz eziyeti gördük. Amcanız bir rüya gördü ve sizi aradı gece vakti. Ben Afyon'daydım. Seydah, sen amcanın yanında kal biraz dedi. Bir sene bekledim. Amcam beni yanına almadı. Böyle böyle dedim. En son kaç kere köye de gittim. Amcam ıh dedi. En son Ankara'da Kocatepe Camii'nde namaz kıldıktan sonra orada bir arkadaşım bürosu vardı. Telefon geldi, baktım. Seydah bizim köyden telefon çekmiyor. Oğlan bir tepeye çıkmış. Acil gel, tövbe alman lazım dedi. Telefonda bilgi verdi bana, çok acil dedi. Tövbe almak nasıl oluyor? Tövbe alırken, ya Rabbi ben pişmanım, bütün yapmış olduğum günahlardan keşke yapmasaydım, bir daha inşallah böyle yapmayacağım diyoruz. Günde 70 kere, bazı hadisler 100 kere okunuyor. Ama bizim ne yapmamız lazım? Milyonlarca yapmamız lazım. Bu tasavvufun adaplarındandır. Menzilden niçin ayrıldınız? Menzilden ayrılma sebebim de gördüm ki yanlış işler oluyor. Vakıf kurdular. Bu vakıf bizim için bir şey değildi. Çünkü babamın, dedemin vakfı yoktu. Dedemin ne televizyon kanalı, ne dergisi, ne radyosu, ne alışveriş merkezi vardı. Hiçbir şey yoktu. Kendi arazisinde ektiğini, biçtiğini kaldırırdı. Oydu hepsi. Bunu görünce vakıf kurdular. Allah razı olsun, amcam dedi ki, sen vakıf başkanı ol. Benim oğlum sana yardımcılık etsin. Ben amcama kesinlikle olmaz, babam da dedem de vakıf kurmamıştır, ben bu işte yokum dedim. Teklifini reddetmem ve aramızdaki konuşma pek hoş olmadı. Amcanla aranızdaki bu gergin konuşmadan sonra küstünüz mü? Küsmedim. Yani gidiyorum geliyorum, aramızda da bir şey yok. Hepimiz beraberdik, babamdan sonra ayrıldık. Bütün kardeşler hepimiz aynıydık. Bizde mal paylaşımı da yoktu. Biz ayrıldık. Allah razı olsun ki biz Ankara'da kaldık. Çok kalabalık olduğumuz için Pursaklar'da köy hayatı bizim için daha uygun ve güzeldir diye düşündük. Allah 2000 yılında burayı nasip etti. Burası bir çöl gibiydi. Baktım bir vadidir, sakindir, güzeldir, sessizdir dedim. Tam bize göredir. Coğrafi olarak menzile benzer mi? Yok ya, benzemesin inşallah. Burası benim için cennettir, güzeldir benim için. Biz 4 sene burada devletten çok eziyet çektik. O zaman da askerler geldi. 2000 yılında burayı aldığımda A takımının, devletin ileri gelenlerinin buraya helikopterle gelip gittiği yazıldı, söylendi. Hiçbiri doğru değildi vallahi. Buranın yolu bile yoktu. Bir gün gazeteciler yürüyerek gelmiş, ben yoktum. Buraya önemli siyasetçilerin gelip gittiğini öğrenmeye çalışmışlar. Buraya o zaman bir defa helikopter inmişti. Devlet erkanından gelenler olmuyor muydu? Başlangıçta devlet erkanından buraya gelen olmadı. Ha, sonra geldi. Köyün yolu asfaltlandıktan sonra Mehmet Ağar da CHP'li Murat Karayalçın da geldi. Onlar yine helikopterle değil arabayla geldiler. Bir kere helikopterle bir iş adamı İstanbul'dan geldi. İşi acildi. Bir saat kaldı gitti. Şimdi helikopter pisti yaptırdım. Kim gelirse gelsin serbest. Her şey var şu anda. Helikopter pistimiz de otoparkımız da var elhamdülillah. Helikopter pistiniz var. Helikopterle gelen olmuyor mu? Kim gelirse gelsin. Gelirse Cumhurbaşkanı gelir. Gülüyor. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 45.